Sistem Analizi ve Tasarımı Bölüm Özeti 1. Bölüm Sistem Analizine Giriş. Sistem, belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, birbirleriyle ilişkili bileşenler kümesidir. Tüm sistemlerde bir girdi ve bir çıktı bulunur. En yalın haliyle bir sistem, bir girdiyi alır, işler ve çıktıya dönüştürür. Sistemler, açık ve kapalı sistemler, soyut ve somut sistemler, kalıcı ve geçici sistemler, uyarlanabilen ve uyarlanamayan sistemler ve doğal ve yapay sistemler olmak üzere çeşitli türlerde bulunabilir. Bilgi sistemi, belirli bir amaç doğrultusunda bilgiyi toplayan, depolayan, işleyen, insan, veri, süreçler ve bilgi teknolojilerinin etkileşimde bulunduğu bir yapıdır. Genel olarak bir bilgi sistemi, girdiler ve çıktılar, süreç, kontrol, geri bildirim, ortam ve sınırlar ve arayüzlerden oluşur. Bilgi sisteminin temel bileşenleri, veri, donanım, yazılım, süreç ve insandır. Bilgi sisteminin paydaşları, sistem sahipleri, sistem kullanıcıları, sistem tasarımcıları, sistem kurucuları ve sistem analistleri olmak üzere 5 grupta incelenir. Sistem sahipleri, sistemin kurulduğu ortamın sorumluluğunu üstlenen ve genellikle işletmenin yönetim kademesinde bulunan paydaştır. Sistem kullanıcıları, sistemin amacına uygun bir şekilde görevlerini yerine getirmesi amacıyla sistemi kullanan ve çoğunlukla işletme içindeki son kullanıcıları ifade eder. Üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler, takım liderleri ve operasyonel çalışanlar sistem kullanıcılarıdır. Sistem tasarımcıları, bilgi sisteminin tasarımını yapan paydaştır. Ağ altyapısı tasarımcıları, veri tabanı tasarımcıları, yazılım geliştiriciler, grafik tasarımcılar ve güvenlik uzmanları, sistem tasarımcılarının ihtiyaç duyduğu uzmanlıklardır. Sistem kurucuları, bilgi sisteminin kurulumunu gerçekleştiren teknik personelden oluşan paydaşlardır. Sistem kurucuları, yazılım uzmanları, ağ altyapısı uzmanları, sunucu uzmanları, veri tabanı uzmanları ve güvenlik uzmanlarından oluşur. Bir bilgi sisteminin tasarlanmasındaki en kritik öneme sahip olan ve tamamlayıcı özellikteki paydaş ise sistem analistleridir. Sistem analistleri, işletmenin sisteminin kapsamlı bir analizini yaparak doğru sorunları belirlemeye ve çözmeye çalışır. Sistem analistinin birden çok rolü vardır ve bu rolleri dengeli bir şekilde yürütmelidir. Bu roller, iş analisti, ihtiyaç analisti, altyapı analisti, değişim yöneticisi ve proje yöneticisidir. Bir sistem analistinin geniş yelpazede yetenekler sergilemesi gerekir. Bu yetenekler, teknik yetenekler, iş süreçleri yetenekleri, analitik yetenekler, kişiler arası iletişim yetenekleri, yönetim yetenekleri ve etiktir. Bilgi sistemleri çok farklı türlerde sınıflandırılabilir. Kurumsal bilgi sistemleri, hareket işleme sistemleri, iş destek sistemleri, bilgi yönetim sistemleri ve kullanıcı verimlilik sistemleri işletme bilgi sistemleri türlerindendir. 2. Bölüm Proje Yönetimi. Bir amacı gerçekleştirmek için var olan ve birbirleriyle etkileşimde bulunan parçalardan oluşan bütünlere sistem adı verilmektedir. Sistemlerin varlığının temel nedeninin bütünün parçalarından daha fazlası olması olarak gösterebiliriz. Sistem yaklaşımı, insanların çevrede bulunan olgu ve faaliyetleri ilişkilendirmesine yardımcı olmaktadır. Sistemlerin, bir doğası ve varlık nedeni bulunmaktadır. Bu doğayı ve varlık nedenini dış etkenlere karşın sürdürdüğünü görmekteyiz. Bilinçli sistemlerde ise varlık amacını gerçekleştirmek için fark edilir bir çaba gözlemlenmektedir. Amaç, sistemin varlık nedenini oluşturmaktadır. Bu sistemlerin iç dengesini koruma, geri bildirim yapma ve kendi kendini düzeltme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Proje, belirli bir sorunu çözmek üzere özgün olarak oluşturulan sistem şeklinde tanımlanabilir. Projeler benzersiz bir ürün ya da hizmet sağlamak üzere girişilen süreli uğraşlar olarak da tanımlanmaktadır. Projelerin belirli bir zaman ve maliyet kısıtı bulunmaktadır. Bu kısıtlar dahilinde bir hedefe yönelik tasarlanan proje gerçekleştirilmesiyle son bulur. Projeler odaklı ve özgün çözümler getirerek çeşitli avantajlar doğurmaktadır. Diğer iş yapış biçimlerinden farklılıklar barındıran projelerin özellikleri şunlardır: projeler bir kapsam, süre ve bütçe kısıtına sahiptir. Projeler birden fazla işlev ya da örgütün katılımıyla oluşturulan takımlar tarafından gerçekleştirilir. Projeler özgün, bir kerelik, sıra dışı görevlerden oluşur. Projeler beşeri, aynı ve mali kaynaklar kullanılarak tamamlanır. Projeler kendine özel örgütleme, yönetim ve bilgi işlem tekniklerine sahiptir. Projeler amaçlarına göre çeşitlerine ayrılmaktadır. Bunlar, iş organizasyonu ve yönetim projeleri, nesneye ilişkin projeler ve kurulum projeleridir. İş organizasyonu ve yönetim projeleri iş yapım projeleri olarak da adlandırılmaktadır. Bu tip projelere örnek olarak bilgisayar destekli yönetim ve bilişim sistemlerinin oluşturulması, üretim planlama ve kurulumu, yeniden örgütleme faaliyetleri verilebilir. Nesneye ilişkin projeler ve kurulum projeleri ise genellikle birden fazla örgütün dahil olduğu projeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu projeler ürün odaklı teknik projelerdir. Bunlara örnek olarak araştırma geliştirme faaliyetleri, yeni bir ürünün tasarımı ya da piyasa araştırmaları verilebilir. Projeler birden fazla işlevin yönetimini içerir. Geleneksel yönetim anlayışında işlevlerin o alanda uzman bir yönetici tarafından yönetimi esastır. Projeler ise birden fazla işlevin katkısıyla tamamlanabilmektedir. Bu nedenle birden fazla alandan gelen çalışanların koordine edilmesi ve uyumlaştırılması esastır. Proje yönetimi tüm işletmeler için çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar, geliştirme süreçlerinde ekonomiklik, kaynakların verimli kullanımı, etkin kontrol, kalite ve güvenlik temini, eşgüdüm ve motivasyonda iyileşme ve müşteriler ve diğer dış paydaşlarla daha etkili etkileşimdir. 3. Bölüm. Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi. Günümüzde bilgi sistemleri, eğitim, sağlık, finans, seyahat ve eğlence gibi yaşantımızın neredeyse tüm alanlarında kullandığımız sistemlerdir. Bilgi sistemleri sayesinde birçok iş ve işlem zahmetsiz ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. Bilgi sistemi, doğru zamanda, doğru kişiye, doğru veri ve bilgiyi sağlamayı amaçlayan donanım, yazılım, veri, insan ve prosedürel bileşenler kümesi olarak tanımlamaktadır. Sistematik olarak geliştirilen projelerin geçirdiği süreçleri açıklayan birçok modelin ortak noktalarını tanımlamak için sıkça, sistem geliştirme yaşam döngüsü kavramının kullanıldığı görülmektedir. Bu ortak model temel olarak planlama, analiz, tasarım, uygulama ve değerlendirme adımlarını içermekte ve bir döngü şeklinde uygulanmaktadır. Planlamada projeye neden ihtiyaç duyulduğu, ne kadar zamanda tamamlanması gerektiği, ne kadar bütçe gerektiği ve projenin kazanımlarının neler olacağı gibi soruların yanıtlanması gerekmektedir. Planlama adımının en kritik yanının projeye devam edip edilmeyeceğine dair kararın çoğunlukla bu aşamanın sonunda verilmesi olduğu düşünülmektedir. Analiz adımında projenin ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmaktadır. Sistemin girdi ve çıktılarının neler olacağı, kimler tarafından kullanılacağı, kullanıcıların beklentilerinin neler olduğu gibi soruların cevaplanması gerekmektedir. Bu tip soruları cevaplamak için de bilgi toplanması, tanımlar yapılması, örnek senaryolar hazırlanması, alternatif çözüm önerilerinin getirilmesi ve tüm bu verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tasarım, analizde elde edilen veriler temelinde geliştirilecek sistemin tasarlandığı adımdır. Bu adımda sistemin nasıl görüneceği ve nasıl çalışacağına dair eskizler hazırlanmaktadır. Kullanıcı ve sistem arayüzünün nasıl olacağı, bileşenlerin birbiriyle nasıl etkileşime gireceği, veri tabanı ve sistemle nasıl entegre olacağı, sistem kontrollerinin nasıl yapılacağı gibi başlıklar tasarlanıp görselleştirilmektedir. Uygulama adımında şekillenen sistemi kurmak hedeflenmekte ve tasarım adımında belirlenen arayüzler, ilişkiler, veri tabanı ve kontroller gerçekleştirilmektedir. Bu adımda sistem belirlenen yazılım dilinde kodlanır ve veri tabanı yönetim sistemleri işe koşulur. Değerlendirme, destek, entegrasyon ve test gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. Değerlendirme adımının amacı ortaya konulan sistemin doğru çalıştığından emin olmak ve varsa eksik ya da hatalı yönlerinin tespit edilerek düzeltilmesini sağlamaktır. Bu adımda elde edilen veriler sistemin yeniden ele alınması için birinci adımdan itibaren girdi olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanında başka adımlara da doğrudan veri sağlayıp, oradaki eksikliklerin giderilmesinde de kullanılabilmektedir. 4. Bölüm. Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi. Herhangi bir sistemin tasarımı için kullanıcı gereksinimleri ile birlikte geliştirilecek olan sistemin sahip olması gereken kabiliyetlerinde analiz edilmesi ve belirlenmesi gerekmektedir. Sistem gereksinimleri, müşterinin ihtiyaç ve gereksinimlerini tam anlamıyla karşılayabilmek için bir sistemin sahip olması gereken kabiliyetlerin açıkça ifade edilmesidir. Sistem gereksinimleri, fonksiyonel gereksinimler ve fonksiyonel olmayan gereksinimler olmak üzere iki kategoride tanımlanmaktadır. Fonksiyonel gereksinimler, sistemin gerekli davranış ve fonksiyonlarını tanımlarken, fonksiyonel olmayan gereksinimler ise performans, güvenlik ve kullanılabilirlik gibi sistemin çalışmasını değerlendirebilmek için kullanılabilecek ölçütleri tanımlamaktadır. Gereksinim tespitinde kullanılan başlıca faaliyetler, gereksinim öngörüsü, gereksinim araştırması ve gereksinim özellikleridir. Sistem gereksinimleri tanımlanırken tutarlılık, tamlık, gerçeklenebilirlik, gereklilik, doğruluk, takip edilebilirlik ve onaylanabilirlik ölçütleri dikkate alınmalıdır. Sistem hakkında bilgi toplamak için kullanılan yöntemler, olgu bulma teknikleri olarak adlandırılır. Anket, görüşme, mevcut belge, form ve dosyaların analiz edilmesi ve kullanıcıları doğrudan gözlemleme gibi bazı geleneksel yöntemler vardır. Günümüzde, ortak uygulama tasarımı ve prototip oluşturma gibi bazı modern olgu toplama yöntemleri ortaya çıkmıştır. 5. Bölüm. Kullanım durum ve veri modelleme. Sistem analistleri, sistem geliştirmenin analiz aşamasında verilerin nasıl oluşturulacağı, nasıl depolanacağı, veriler üzerinde hangi işlemlerin gerçekleştirileceği gibi teknik ayrıntıya girmeden, sistemi genel hatlarıyla ifade edebilmek için model oluştururlar. Veri modelinde sistemin görsel bir temsili oluşturulur. Benzer biçimde, sistemin gereksinimlerini modelleyebilmek için kullanım durum kullanılmaktadır. Kullanım durumları, sistem mimarisini görselleştirmenin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Veri modelleme ise veri noktaları ve yapıları arasındaki bağlantıları iletmek için sistem parçalarının görsel bir temsilini oluşturma sürecidir. Sistem tasarımında bir müşterinin bir ürün, hizmet veya sistemle nasıl etkileşeceğini ifade etmek, gereksinimlerin toplanması ve üst düzey paydaş iletişimi için önemlidir. Kullanım durumları, bir sistemin gereksinimlerini yakalamak, modellemek ve belirtmek için kullanılan bir tekniktir. Kullanım durumlarının amaçları, kullanım durum modeli, kapsam yönetimi, gereksinimlerin belirlenmesi, kullanıcının sistemle etkileşime gireceği yolların ana hatlarıyla belirtilmesi, sistem mimarisini görselleştirme, teknik gereksinimleri iş paydaşlarına iletme ve risk yönetimidir. Kullanım durum modeli, bir sistem ile bir aktör arasındaki etkileşimlerin görsel olarak sunumudur. Kullanım durum modelleri iş süreçlerini temsil eder. Bu da ön koşulların ve tetikleyicilerin daha fazla ifade edilmesine yardımcı olur. Bir kullanım durum modeli genellikle UML ile ifade edilir. Bu modelde 4 ana bileşen bulunmaktadır: aktörler, sistem, kullanım durumları ve ilişkiler. Kullanım durum diyagramı ise, temel olarak bir tür kullanım durum modelidir. Kullanım durum diyagramları sistemin akışını ve davranışını görselleştirmek, sistemin işlevselliğini örneklemek, temel sistem kullanıcı etkileşimlerini temsil etme durumlarında kullanılır. Kullanım durum diyagramı oluştururken dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi, kullanım durum isimlendirilmesinde tercih edilen kelimelerdir. Kelimeler sıradan değil, sistemin söz konusu davranışını ve işlevini yansıtacak şekilde seçilmelidir. Kullanım durumlar isimlendirilirken genellikle emir kipi kullanılır. Veri modelleme, veri noktaları ve yapıları arasındaki bağlantıları iletmek için tüm bir bilgi sisteminin veya sistem parçalarının görsel bir temsilini oluşturma sürecidir. Amaç, sistem içinde kullanılan ve depolanan veri türlerini, bu veri türleri arasındaki ilişkileri, verilerin gruplandırılma ve organize edilme yollarını, biçimlerini ve niteliklerini göstermektir. 6. Bölüm. Süreç modelleme. Bilgi sistemleri, kolay ifade edilebilmesi, doğru analiz edilebilmesi ve ilgili tüm paydaşlar tarafından doğru algılanabilmesi için grafiksel gösterimler ile ifade edilir. Süreç modelleme, bir modelde birlikte sınıflandırılan aynı nitelikteki süreçlerin bu gösterimler ile kavramsallaştırılması olarak tanımlanabilir. Geliştirilecek bir sistemdeki adımlar, verinin elde edilmesini, verinin işlenmesini, depolanmasını ve çıktıya dönüştürülmesini kapsar. Bu iş adımlarının modellenmesi, ortak dil ve standart sağlamaktadır. Nesne yönelimli programlama standartlarından sorumlu olan Nesne Yönetim Grubu, iş süreçleri için özel bir modelleme yaklaşımı oluşturmuştur. Bu model, iş süreci modelleme gösterimi olarak adlandırılır. İş süreci modelleme gösteriminde 4 temel kavram yer almaktadır. Bunlar, olay, etkinlik, karar noktası ve akıştır. Bu temel 4 kavram dışında modellemede kullanılan çeşitli semboller yer almaktadır. Veri üzerinde yapılacak işlemlerin belirlenmesi, süreç modellemenin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle süreç modellemede veri akışının da betimlenmesi gerekir. Veri akış diyagramları bu görsel betimleme modellerinden biridir. Varlıklar, bir bilgi sisteminin dışında yer alan ve sistemle etkileşime giren insanları, kuruluşları ve yapıları ifade eder. Sistemin dışında yer almasına rağmen sistemin birer parçalarıdırlar. Yani sisteme bilgi sağlarlar ve sistemden bilgi alırlar. Bir veri akış diyagramında yer alan varlık, dikdörtgen ile gösterilir ve içine varlığın ismi yazılır. Veri akışı, verilerin nereye doğru hareket ettiğini belirtmek için kullanılan okey işaretli çizgilerdir. Veri akış çizgileri, tüm bilgileri birbirine bağladıkları için veri akış diyagramında önemli bir bileşendir. Süreç, verileri doğrudan değiştiren eylemlerdir. Bir eylem gerçekleştiğinde, bu eyleme dayalı olarak yeni bir çıktı oluşturulur. Tipik süreçler, bir işletmenin izleyebileceği hesaplamaları, veri sıralamayı veya belirli kuralları içerir. Süreç, sürecin ne yaptığını tanımlayan tek bir kelime veya basit cümle ile adlandırılmalıdır. Veri deposu, bilgileri saklayan dosyalar veya depolama alanlarıdır. Genellikle veri tabanı tabloları veya elektronik tablolar olarak görünürler. Veri akış diyagramları, bir işletmenin iş sürecini modellemede kullanılabilir. Süreç modellemesi hiyerarşik bir şekilde katmanlı yapıda gerçekleştirilir. 7. Bölüm. Nesne yönelimli modelleme. Dijital ortamlar ve uygulamalar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuşlardır. Teknolojideki hızlı gelişim ile birlikte kurum kuruluşlar, özel şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi birçok yapı için bahsi geçen ortamları ya da uygulamaları kullanma zorunluluğu oluşmuştur. Dolayısıyla sistem ve yazılım geliştirme süreçleri çok önemli bir hale gelmiştir. Nesne tabanlı modellemede yazılım geliştirme ve sistem tasarımı yaklaşımlarının temelini oluşturan bir kavramdır. Nesne yönelimli modelleme, nesne ve sınıflarının tanımlanmasıyla karakterize edilen bir görselleştirme sürecidir. Başka bir ifade ile nesne ve sınıfları temel alan bir yaklaşımdır. Bahsi geçen yaklaşımın daha hızlı yürütülmesi, daha kolay bir yapı sağlaması, tasarlanacak sistemin bakımının, güncellenmesinin ya da hata ayıklamasını kolaylaştırması, daha kısa sürede kullanılabilir uygulamalar geliştirmeye olanak sunması en önemli avantajlarındandır. Nesne tabanlı tasarım ve modelleme süreçlerini gerçekleştirmek için bazı temel kavramları öğrenmek gerekmektedir. Nesne yönelimli tasarımın temelini sınıflar oluşturmaktadır. Kendi veri üyeleri ve üye fonksiyonları olan bir veri türüdür. Sınıf, bir nesnenin planı gibidir. Bir başka ifade ile sınıf, veri üyelerine ve üye işlevlerine sahip olan veri türüdür. Nesneye yönelik tasarımlarda, nesneler sınıflardan türetilirler. Nesne, bir sınıfın örneğidir. Sınıfın tüm veri üyelerine ve üye işlevlerine nesneler yardımıyla erişilebilir. Sınıflardan oluşturulan nesneleri tanımlamaya yarayan özelliklere öz nitelik denir. Nesne yönelimli modellemede kalıtım, bir nesneyi veya sınıfı, başka bir nesnenin veya sınıfın özelliklerini kullanarak alt sınıf ya da alt nesneler oluşturma mekanizması olarak tanımlanmaktadır. Nesne tabanlı modellemenin temel kavramlarından biri olan kapsülleme, kullanıcıların sınıf, metot verilerin ne kadarına erişebileceğini belirler. Başka bir ifade ile sınıf, metot ya da verilere doğrudan erişimlerin kısıtlanması ve izin verilmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Çok biçimlilik herhangi bir verinin birden fazla biçimde kullanılmasıdır. Çok biçimlilik, nesne yönelimli modellemede en önemli kavramlardan biridir. İlgili kavram, herhangi bir mesajın birden çok sınıftaki nesnelere gönderilebildiği bir özelliktir ve her nesne, sınıf özelliklerine bağlı olarak uygun bir şekilde yanıt verme eğilimindedir. Nesne yönelimli modelleme, gerçek dünyanın kavramları ile organize edilen bir çözümü görselleştirme tekniğidir. Söz konusu modelleme yaklaşımı, problemleri ifade etmeye, sistemlerin çalışma süreçlerini ifade etmeye ya da genel olarak tasarlamaya yardımcı olmaktadır. Nesne yönelimli modellemenin hedefi, tasarım sırasında sistemin detaylarını içeren bir uygulama modeli oluşturmasıdır. Nesne yönelimli modelleme 3 aşamadan meydana gelir. Bunlar, sistem analizi, sistem dizaynı ve nesne dizaynıdır. İlk aşama olan sistem analizinde problem net bir şekilde belirlenir ve veriler toplanır. Analiz aşamasından sonra, istenen sistemin nasıl geliştirilmesi gerektiğine dair anlaşılır ve kesin bir durum ortaya çıkar. İkinci aşamada, sistem mimarisi tasarlanır. İlgili aşama, hem sistem analiz modeline hem de sistemin önerilen mimarisine dayalı olarak tüm sistemin alt sistemlere ayrıldığı aşamadır. Nesne tasarımı aşamasında, analiz modelinde verilen sistem detaylarının aracılığıyla sistemdeki bileşenlerin, sınıfların, yapılarına karar verilir. 8. Bölüm Sistem Tasarımı. Sistem tasarımı için günümüzde pek çok metot bulunmaktadır. Model güdümlü yaklaşım, hızlı uygulama geliştirme ve ortak uygulama geliştirme en çok bilinen ve tercih edilen tekniklerdir. Model güdümlü yaklaşım, yazılım sağlayıcıların tasarım, geliştirme ve uygulamada, yaklaşımın adında da geçtiği üzere, model kullanarak bir dizi şartnamenin hazırlanmasını sağlayan bir kılavuzdur. Söz konusu metodun mimarisi, etki alanı mühendisliği olarak da bilinmektedir. Model güdümlü yaklaşıma ait temel kavramlar olarak sistem, model, modelleme dili, mimari, bakış açıları, soyutlama, katmanlar, dönüştürme işlemleri, endişeler ve platformlardır. Sistem kelime anlamı olarak bir hedefe ulaşmak için kullanılan organize edilebilen parçalar ve onlar arasındaki ilişkilerin bütünüdür. Model güdümlü yaklaşım için model, belirlenen kaygılar ışığı altında sistemin bazı yönlerini temsil etmektir. Burada modelin açık ya da örtülü bir şekilde sisteme entegre olması önemlidir. Modelleme dilinden bahsedilirken sisteme ait tüm paydaşların anlayabileceği, teknolojik olarak desteklenebilecek ve sistem hakkındaki tüm bilgileri kapsayan unsurlar akla gelmektedir. Bu bağlamda sistemin yapısının, terimlerin, notasyonların, söz dizimlerinin ve bütünlüğü sağlayıcı tüm kuralların iyi bir şekilde temsil edilmesi gerekmektedir. Model güdümlü yaklaşım için mimari, sistemleri tanımlamak ve iyileştirmek için kullanılan bir kavramdır. Mimari yapı bahsedilirken, ilgili sistemi temsil eden bir dizi model ve model kümelerinin oluşturulduğu etkinlik veya uygulama akla gelmelidir. Bu bağlamda mimari yapı sistemin gerçekleştirilmesi, iyileştirilmesi ve daha az maliyet ve risk taşıması anlamına gelmektedir. Sistemde paydaşların endişelerinin ele alındığı bilgilerin oluşturulması, seçilmesi ve sunulması adına gerekli bir dizi kıstas, modelin görünüm ve bakış açısını belirlemektedir. Soyutlama, bir sistemi daha genel bir şekilde kavramadır. Daha genel bir ifadeyle belirli unsurlar tanımlanan kapsamdan çıkarılmaktadır. Bu ayrıntıların çıkarılması daha üst düzey bir bakış açısı bize kazandırmaktadır. Dolayısıyla çıkarılan unsurlar ile sistem daha soyut hale getirilmektedir. Eğer sistem kısıtlı hale getirilirse daha az soyut olacaktır. Bir mimariyi soyutlama düzeyine göre tanımlamak faydalıdır. Mimari katman herhangi bir sayıda olabilmektedir. Genel sınıflandırma, iş veya etki alanı modelleri, mantıksal sistem modelleri ve uygulama modelleri şeklindedir. Dönüşüm bir modelden farklı modeller, bakış açıları veya eserler üretmekle ilgili bir durumdur. Bir gösterimi diğerinden elde etmek için dönüşüm kullanıldığında kavramsal içerik aynı kalsa da bilgi başka bir biçimde sunulmaktadır. Dönüşümler çoklu girdi modellerini bir modelde birleştirmektedir. Sistemin daha çevik ve esnekliğinin sağlanması adına oluşturulacak model güdümlü yaklaşım modelinde endişelerin kurulacak modelden ayrılması gerekmektedir. Bu bize, böl ve fethet yaklaşımını sunmaktadır. Böylece daha dinamik bir ortam söz konusu olmaktadır. Platform sistemi desteklemek ve uygulamak adına bir işlemin gerçekleştirildiği kaynaklar kümesi olarak ifade edilmektedir.